Ayrım 10.
Bu sırada Hüsnü Bey'in kalabalık adamları ambarı sessizce ve şaşırtıcı bir hızla boşaltıp, irili ufaklı sandıkları deponun rıhtımına yığıyor, bir başka ekip de yandaki hurda ambarından alınan içi boş sandıkları boşaldığı anlaşılmayacak biçimde depoya yerleştiriyorlardı. Depo komutanının bir adamı da içleri doluymuş gibi hepsini etiketlemekteydi. Üçüncü ekip ise soluk bile almadan sandıkları rıhtıma yanaştırılmış 60 tonluk mavnaya taşıyordu. Hepsi çıplak ayak ve kan ter içindeydi. Mermi ve fişeklerin patlamaması için çok dikkatli hareket ediyorlardı. Her ekibin başında tabancasının emniyeti açık sivil giyimli bir subay bulunmaktaydı. İlk mavna dolar dolmaz küçük bir römork tarafından çekilerek ışıkları karartılmış gemiye yanaştırıldı. Yerini hızla ikinci bir römorkun çektiği yeni mavna aldı. Vinçleri çalıştırmak çok gürültü yapıp dikkat çekeceği için Hüsnü Bey'in buluşu olarak geminin kıç tarafından denize halat ve kalaslardan yapılmış iskeleler sarkıtılmıştı. Mermi, fişek ve el bombası sandıkları, çuvallara sarılı silahlar, ayaklı topçu dürbünleri, fişek doldurma aygıtları, silah yağları ve benzerleri gemideki dördüncü ekip tarafından hiç konuşmadan mavnadan alınıp iskelelerin yardımıyla güverteye taşınmaya başlandı. Mermi, fişek ve bomba sandıkları tahtadan yapılmış oluklar yardımıyla yavaş yavaş ambarlara kaydırılıp denetimi zorlaştıracak biçimde yerleştirilecekti. İşi bu gece bitirmek zorundaydılar. Aynı oyun iki kez oynanamazdı. Gün ağarırken 5 mavna dolusu malzeme Odessa'ya taşınmıştı. Hüsnü Bey ve Aziz Hüdayi komutana boşaltılan malzemenin cinsini, sayısını ve teslim alındığını gösterip bir belge imzalayıp verdiler. Savaş sona erince Ankara tek bir şeyin bile hesabını sorardı. Komutan yeni nöbetçiler gelmeden çoktan sızmış olan iki İngiliz'i uyandırdı. Çay ve taze simit ikram etti. Nöbetçiler teşekkür ederek ayrıldılar. Bu güzel geceyi hiç unutmayacaklardı. Heyecandan kas katı kesilmiş komutan da unutmayacaktı. Gemi gündüz hareketsiz bekledi. Gece yarısı Haliç'ten çıkıp Galata açığında demirledi. Hüsnü Bey sabahleyin gümrük işlemlerini başlattı. Yük, manifatura, dikiş makinesi, hurda demir, saç levhalar, tarım, demirci ve marangoz araçları, hırdavat, ahşap eşya gibi sakıncısız şeyler olarak gösterilmişti. Gümrük ve liman işletmesindeki namusu Türklerin yardımıyla işlemler bir terslik olmadan sonuçlandı. Pandikyan sözünü tutarak adamlarının yaklaşmasını engellemişti. Köylü, memur, esnaf ve tüccar kılığındaki 100 kadar subay ile son imalatı harbiye usta ve işçileri yolcu olarak öğleden sonra sandallarla gemiye alındılar. Bazılarının eşleri ve çocukları da birlikteydi. Yolcular arasında Teğmen Nisan ile Bursalı Osman Çavuş da vardı. Yük sahibi olarak Hüsnü Bey de gemiye geldi. Monsieur Kalçi kulaklarını bükmüştü. Kaptan ve kızı Sonya denetçileri ağırlamak için hazırlıklıydılar. Hüsnü Bey övgüsünü çok duyduğu kızı ilk kez gördü. Sahiden çok güzel ve pek cana yakındı. Akşama doğru denetçi subayları taşıyan motor Hüsnü Bey'in ard arda okuduğu dualar arasında gemiye yanaştı. İşin son ve en tehlikeli bölümü başlamıştı. Bu kadar çok cephane ve gerecin yakalanması sahiden felaket olurdu. Galata'daki bir meyhanenin üst katında Ekrem, Aziz Hüdayi ve Seyfi de yürekleri ağızlarında gözlerini gemiye dikmişler ateş üstünde bekliyorlardı. İngiliz, Fransız ve İtalyan subaylarından oluşan 3 kişilik kurul, yolcu ve yük denetimi yapmak üzere ağır ağır gemiye çıktı. Kurulu merdivenin başında kaptan, Sonya, ikinci kaptan ve Hüsnü Bey karşıladı. İngiliz fena halde İngilizdi. Hüsnü Bey'in morali bozuldu. Sonya tüm şuhluğu ve zarifliğiyle subayları bir kadeh içki içmeye davet etti. Su gibi akan bir Fransızca ile yorgun olmalısınız diye şakadı. Biraz dinlenirsiniz, haydi gelin. Cevap beklemeden yol göstermek için önden yürüdü. Dar elbisesinin içinde kalçaları kazaskı oynuyordu. Zavallı Hüsnü Bey bakışlarını telaş içinde başka yere kaçırdı. Önce ip bıyıklı İtalyan subayı Sonya'nın rüzgarına kapıldı, sonra da Fransız. Ciddi İngiliz surat içinde meslektaşlarını izledi, küçük içki salonuna girdiler. Hüsnü Bey yavaşça geride kaldı, kapı kapandı. Küpeşteye yaslanıp beklemeye koyuldu. Bir süre sonra dışarı kahkahalar yansımaya başladı, sonra da kızın iç gıcıklayan sesi duyuldu. Balalayka çalarak Rusça bir şarkı söylüyordu. Güneş boğaz içini yangına vererek ağır ağır battı. İkinci kaptan kapıyı aralayıp Hüsnü Bey'i çağırdı. Hüsnü Bey evrak çantasını alıp içeri girdi. Bismillah. Sonya kucağında balalayka içki tezgahının üstüne oturmuş gülüyordu. Gülüşü de şarkı gibiydi. Subaylar öyle sarhoş ve o kadar mutluydular ki ambarları denetlemeden eşya belgelerini imzaladılar. Yolcuları görmeden yolcu listesini onayladılar. Birer bardak vodka daha içtikten sonra yıkılarak dışarı çıktılar. Aynı dostlukla uğurlandılar. Motor hareket etti. Sonya'ya el sallayan İngiliz subayı motorun içine yuvarlanınca ip bıyıklı İtalyan yağlı bir kahkaha salıverdi. Hüsnü Bey sevinçten uçuyordu, kendini tutamadı. Bakmaya çekindiği Sonya'yı kucaklayıp şapur şupur öptü. Geminin düdüğü 3 kez öttü, bu işler yolunda demekti. Ekrem, Aziz Hüdayi ve Seyfi Beyler ayağa fırlayıp birbirlerine sarıldılar. Monsieur Kalçin'in memurlarından sivri sakallı Rum herkesin gitmesini bekliyordu. Son görevli de çıkınca Ladil'le ilgili bütün belgeleri toplayıp çantasına koydu, şapkasını kaptı ve Beyoğlu'ndaki Yunan Yüksek Komiserliği'ne koştu. Nöbetçi görevliye kuşkusunu anlattı. Yunan Yüksek Komiserliği alarma geçti. Rus yardımını engellemek için bu sırada Batum açığında devriye gezmekte olan 13 bin tonlu kıl kış zırhlısı 3 saat sonra İstanbul'daki donanma irtibat subaylığından bir telsiz mesajı aldı. Mesajda Fransız bandıralı bir geminin yarın sabah İnebolu'da olacağı, çok miktarda silah ve cephane taşıdığı bildiriliyor, silah ve cephanelerin teslim alınması veya imha edilmesi için gerekenin yapılması emrediliyordu. Geminin rotası İnebolu'ya çevrildi. Kılkışla birlikte devriye gezen Panter torpido botuna ışıldakla kılkışı izlemesi talimatı verildi. Seyir subayı öbür gün sabah İnebolu'da olacaklarını hesap etmişti. Odessa sabah İnebolu'ya ulaştı. Durum bildirildiği için İnebolu hazırdı. Gemi uzun uzun düdük çalarak İnebolu'yu selamladı, yavaşladı. Deniz sığ olduğu için açıkta durdu. Gürültüyle demir attı. Yarbay Nidai, Binbaşı Kemal, Liman Başkanı Neyir Bey ve yolcuları denetleyecek subaylar bir kayıkla gelip gemiye çıktılar. Üniformalarını giymiş kaçak subaylar, Babacan Kaptan, Güzel Sonya ve de Riyadil gemicilerle vedalaşmış bekliyorlardı. Yolcuları taşıyacak kayıklar gemiye yanaştılar. Örgüt hepsi hakkında temiz kağıdı verdiği için işlem uzun sürmedi. Kayıklara binmeye başladılar. Yarbay Nidai yükün çabuk boşaltılması için sabırsızlığa Hüsnü Bey'i yatıştırdı. Merak etmeyin, kayıkçılarımız yamandır, gemiyi çabuk boşaltırız, akşama kalmaz geri dönersiniz. Öyleyse malzemeyi yarın sabah Ankara'ya sevk etmeye başlarsınız değil mi? Nidai Hüsnü Bey'in sırtını okşadı. Nasıl sevk edelim, telaştan unutmuş olacaksınız, yarın Ramazan bayramı. Aa sahi. Birlikte ambarlara baktılar. İrili ufaklı pek çok sandığı gören Nidai, benim bayramım başladı bile dedi neşeyle. Bu gece deliksiz bir uyku çekeceğim. Kendi yaşındaki Hüsnü Bey'in elini kapıp öptü. Sağ olun. Büyük kayıklar gemiyi sarmışlardı. Boşaltma işine yardım edecek taşıyıcılar gemiye çıktılar. Bu işin ustası olmuştu hepsi. 2 vinç gürül gürül çalışmaya başladı. Deniz öğleden sonra dalga yaptığı için boşaltma uzun sürdü. Son sandıkla yalıya çıkarıldığı sırada vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Ancak 1/5 yar başına, çadır bezlerine ve çuvallara sarılı silahlar ve gereçler ise yakındaki İkmal Komutanlığı binasına taşınmıştı. Kalan sandıklar yalıyı doldurmuş, iç sokaklara taşmıştı. Halktan Arife günü daha fazla çalışmalarını istemeye utanmışlardı. Herkes bayrama hazırlanıyordu. Zafer Kemal sabah ola hayır ola dedi. Bir kaza olmasın diye mermi ve fişek sandıklarının başına nöbetçiler bıraktılar. Hüsnü Bey'i ellerinden yanaklarından öperek gemiye uğurladılar. Ertesi gün bayramı büyük bir mutluluk içinde kutlayacaklarını sanıyorlardı. 9 Haziran 1921 Perşembe sabahı Yarbay Nidai gün doğarken uzun bir düdük sesiyle derin uykudan uyandı. Yataktan fırlayıp pencereye koştu. Odessa İnebolu'yu selamlıyordu. Tüm ışıklarını yakmıştı. Az sonra İstanbul'a dönmek üzere sabah pusu içinde gözden kaybolacaktı. Esenlikle varmasını dileyerek tıraş oldu. Eşi yıpranmış üniformasını gece silip ütülemişti. Namazdan sonra bayramlaşmak üzere giyinip evden çıktı. Önce yalıya inip duruma göz attı. Bir vukuat yoktu. Deniz sakin, hava güzeldi. Bayram namazına katılmak için Yahya Paşa Camisi'ne yürüdü. Cami az zamanda doldu. Yunan ve İngiliz savaş gemilerini izlemek amacıyla Karadeniz kıyısı boyunca gözetleme noktaları kurulmuştu. Biri ötekini gören tepelerde bulunan noktalar, elde telefon ağı kuracak malzeme olmadığından renkli bayraklarla haberleşiyorlardı. Böylece limanı olan şehirler ve limandaki gemiler önceden uyarılıyordu. Yunan savaş gemileri daha önce Samsun, Sinop ve Ereğli'yi bombalamışlardı. İnebolu'nun 100 kilometre doğusundaki gözcü sabah erkenden bir zırhlı ile bir torpido botun batıya doğru seyrettiğini fark etmişti. İşaret bayrağını sallayarak bir sonraki gözcüye durumu bildirdi. Noktadan noktaya işaretleşilerek haber Adana ve İnebolu'ya iletildi. İnebolu noktasındaki nöbetçi gözcü haberi alır almaz tepeden aşağıya şehre koşmaya başladı. Yahya Paşa Camii'nde bayram namazının sonuna gelinmişti. Gözcünün haykırışı duyuldu. Düşman gemileri geliyor. Son selamı verip ayaklandılar. Müftü ey cemaat dedi. Tehlike savuşunca bayramlaşırız. Şimdi yalıya koşalım. Cemaat yalıya aktı. Kayyım İnebolu sokaklarına daldı. Ey ahali! Düşman gemisi bastırmadan yalı boşaltılacak. Allah'ını vatanını seven İmece'ye! Bayram unutuldu. Pratik subaylar çabucak bir düzen kurdular. Birkaç yükleme yeri belirlendi, taşıma başladı. Bütün İnebolu yalıya toplanmış, evlerde yalnız çok yaşlılar, hastalar, hamileler ve bebekler kalmıştı. Bayramlık giysilerini giymiş herkes sıraya girdi. Kaymakam, belediye başkanı, müftü, öğretmenler, memurlar, zanaatkarlar, esnaflar, kayıkçılar, subaylar, erler, yaşlılar, kadınlar, gençler. İnmiş olan subaylar, usta ve işçiler de koşup yardıma geldiler. Yüzünden ter fışkıran bir subay tek kişinin taşıyamayacağı ağır sandıkların kapaklarını zorlayıp açıyor, mermileri tek tek yeni yetme kızlarla oğlanlara uzatıyordu. Dikkatli olun, düşürmeyin ha! Hiç düşürürler miydi? Hepsi bir merminin ne kadar değerli ve tehlikeli olduğunu çoktan öğrenmişti. Yaşlı kadınlara makineli tüfek şeridi, tüfek gibi hafif şeyler veriliyordu. Onlar da bunları kollarında torunları gibi sakınarak taşımaktaydılar. Zafer Kemal jandarma çavuşuna, köylere haber sal dedi, ne kadar araba kağanı varsa yar başına gelsin. Sandıklarla açık mermileri birikmeden iki çaya atalım. Az sonra üç atlı köylere uçacaktı. Genç erkeklerin bir kısmını da yar başına gönderdi. Bunların görevi sandıkları taşıyanların sırtından dikkatle yere indirmek, sonra da arabayla iki çaydaki cephaneliğe taşınmasını sağlamaktı. Merdivenli yolun yarısından sandık ve çıplak mermi taşıyanlar dikkatle tırmanıyor, öbür yarısından yükünü bırakanlar koşar adım iniyordu. İnebolu soluk soluğaydı, arada bir çığlığa benzer yakarılar duyuluyordu. Hızlı, Allah aşkına daha hızlı. Yakın köylerden arabalar gelmeye başlamıştı, yarbaşı karınca yuvasına döndü. Sonunda korkulan oldu. İki savaş gemisi homurdanarak İnebolu önünde belirdi. Fazla yaklaşmadan açıkta durdular. Yalı boyuna dağ gibi yığılmış mermi sandıklarını görebilecek uzaklıktaydılar. Lanet olsun. Kılkıştan denize indirilen beyaz bayraklı üç çifte bir kayık yaklaşmaya başladı. İskeleye yanaşacağı anlaşılıyordu. Yarbay Nidai ve Kaymakam iskelenin ortasına kadar ilerlediler. Bir Yunan deniz subayı iskeleye çıktı. Birbirlerine doğru birkaç adım atıp durdular. Askerce selamlaştılar. Subay mermi sandıklarından yana bir göz attı. Bir şey demeden bir zarf uzattı. Döndü, kayık uzaklaştı. Kaymakam, belediye başkanı, Nidai, Zafer Kemal, askerlik şubesi başkanı Binbaşı Hasan Fehmi Bey, Nehir Bey, müftü, kayıkçılar kahyası İlyas Kaptan, bazı kaymakamlık ve belediye ileri gelenleri iskelenin başında bir araya geldiler. Zarfın içinde Fransızca yazılmış kısacık bir ultimatom vardı. Kaymakam kaygıyla okudu ve açıkladı. Komutan bütün silah ve cephaneyi teslim etmemizi istiyor. İki saat mühlet vermiş. Cevabımızı almak için kayık yeniden gelecekmiş. Teslim etmezsek şehri bombalayacaklar. Bir sessizlik oldu. Zafer Kemal öfkeden titreyerek, teslim edecek miyiz beyler diye sordu. Hepsi birden silkinip isyan ettiler. Hayır. Öyleyse ne duruyoruz? Yaşlıları, hastaları, çocukları hemen iki çaya yollayalım. Sandıkları taşımaya devam edelim. Haydi. Ortalık karıştı. Her şey dehşetli hızlandı. Evler boşaltıldı. Sessizliğin yerini emirler, haykırışlar, çocuk ağlamaları, beddualar aldı. Zaman insafsızca akmaya başladı. İki saatin dolmasına az kalmıştı. Yalıda 200'den fazla sandık vardı daha. Nidai Zafer Kemal'e ben tepeye çıkıyorum dedi. Kalan sandıkları yukarı göndermeye zaman yetmezse taş binalara, mahzenlere taşıt. Kadınları da artık uzaklaştır. Ateş açılmadan siz de yukarı gelin. Yar başına çıktı. İlerideki fundalıklı tepeye geldi. Burada eski model toplardan kurulu bir batarya bulunuyordu. Topları atışa hazırlayın dedi. Sahte topları da çıkarıp yerleştirin. Belki gemilerin yaklaşmasını önleriz. Sahte toplar çıkarıldı. Bunlar zifle boyanmış üç uzunca soba borusu ile yine zifte bulanmış uzun ve yuvarlak bir çam gövdesiydi. Fundalıkların arasından çapraz ayaklara yerleştirilerek top namluları gibi uzatıldılar. Süre dolmuş, kayık kılkıştan ayrılmış yaklaşıyordu. Şunun önüne bir mermi savurun bakalım, cevabımızı öğrensin. İlk mermi motorun hayli uzağına düştü ama ikinci mermi geliş yoluna rastladı. Havaya başı köpüklü bir su sütunu yükseldi. Kayık hızla geri döndü. Subay emekli topu okşadı. Aferin güzelim. Nidai dürbünle baktı. Karadaki topların atış mesafesi dışında kalmaya dikkat eden kılkışın ön direğine kırmızı bir filama çekiliyordu. Ateş filaması çekler, bombardımana başlayacaklar. Geminin uzun menzilli iki topu gürledi. İlk mermiler denize düştü. Beşinci mermi yalıya isabet etti. Bir büyük sandal parçalandı. Ateş giderek yoğunlaştı. İngiliz hükümetinin Çanakkale ve İstanbul'un Türklere karşı kesin olarak savunulmasını kararlaştırdığı haberi General Harrington'ı şaşırtmadı. Yüzünü buruşturarak tahmin ediyordum dedi. Sir Rumbold'un bir de sürpriz haberi vardı. Bunun için de İngiliz, Fransız ve İtalyan birliklerinin bir komuta altında birleştirilmesi öngörülüyor. Lord Curzon önümüzdeki hafta Paris'te yapılacak toplantıda müttefik kuvvetlerin başkomutanlığı için sizi önerecekmiş. geleceğin başkomutanı yerinden fırladı. İşte bu olamaz. Çekilip gitmeyi öneren bir adama bu görev verilir mi? İngiliz mizahı bu olsa gerek. Kılkış bir süre sonra ateşi kesmişti. Nida'yı terini silerek, şehirde ciddi bir hasar olduğunu sanmıyorum dedi. Ama galiba çok kayık kaybettik. Sahte toplardan birini tekmeleyerek devirdi. Allah kahretsin. Erlerden biri gidiyorlar dedi. Gemiler batı yönünde uzaklaşmaktaydı. Cehenneme kadar yolları var. Koşar adım yar başına geldi. Erkeklerin bir kısmı burada kalmıştı. Yüksek sesle daha tehlike geçmedi dedi. Şehri boşalttığımızı anladılar, şaşırtmaca veriyorlar. Her an geri gelebilirler. Akşama kadar hiçbiriniz şehre dönmeyin. Genç bir subayı yer başına dikti. Ben izin vermedikçe kimseyi aşağıya salma. Baş üstüne. Zafer Kemal'le koşarak yalıya indiler. İkisinin de gözleri yaşardı. Kayıkların yarıdan çoğu kullanılmaz hale gelmiş, iskele çökmüş, birkaç ev isabet almıştı. Zafer Kemal yeni cephane gelse çok zorda kalırız diye inledi. En uygun liman burasıydı. Nida'yı işgalci devletler ilan ettikleri gibi sahiden tarafsız olsalardı dedi, Yunan donanmasını İstanbul'u üs olarak kullanmasına izin verirler miydi? Bu insanlar kendilerine uygar, başkalarına vahşi. Hakkım var, beyaz yamyam bunlar. Sağlam kayıkların bir kısmını içerilere, sokak aralarına çektirdiler. Sonra yürüyerek hayli içerideki iki çaya geldiler. Halk iki çayın kıvrımlarına sığınmıştı. Oyun oynayan çocukların sesleri çınlıyordu. Yakın köylerden kağınılar gelmiş beklemekteydi. Vakit kaybetmeden sandıkları kağınılara yüklediler. Bir kağınıyla ancak orta büyüklükte bir sandık ya da küçük iki sandık taşınabiliyordu. Taşıma gücü bu kadardı. Orduda çalışır durumda birkaç kamyon vardı ama hepsi cephedeydi. Haydi selametle anam, selametle bacılar. Kolbaşı yaşlıca yanık yüzlü bir kadındı. Haydi dedi, kağını kolu iki atlı jandarma eşliğinde yola çıktı. Yar başında bekleyenler başlarında müftü ikin namazını kılmak için şehre inmek istediler. Subay yollarını kesti. Biliyorsunuz komutan şehre girmeyi yasak etti. Müftü hele beni bir dinle oğul dedi. Ev yıkılsa yapılır ama cephane elden çıksaydı ne yapardık? Bir mermi bile ziyan olmadı, hepsi kurtuldu. Şimdi izin verdi Allah'a şükür borcumuzu ödeyelim. Bakıştılar. Genç subay saygıyla çekilip yol verdi. Cemaat Yahya Paşa Camii'ne girerken Kılkış ve Panter birdenbire geri döndüler. Uyarı çığlıkları yükseldi. Subay cemaati geri çevirmek için koştu ama yetişemeden ilk mermi düştü. Şiddetli bir patlama duyuldu. Camiye girdiği zaman namaz başlamıştı. Tekbir getirerek secdeye kapanmaktaydılar. Bir an duraksadıktan sonra o da sessizce en arkadaki safa katıldı. Namaza ara vermeden mermi ıslıkları ve boğuk patlama sesleri içinde cami titredikçe dökülen sıva parçaları altında sükunetle namaza devam ettiler. İnebolu bombalanırken Yunan Başbakanı Gunaris çevik ve geniş adımlarla parlamento kürsüsüne yürüyordu. Uğultu kesildi. Sayın milletvekilleri, önemli bir konuda bilgi sunmak için huzurunuzdayım. Sesini vereceği habere ayarladı. Kral Hazretleri Anadolu'daki ordularımızla birlikte olmaya karar vermiştir. Yarın Bizans geleneğine uyularak Atina Katedrali'nde bir ayin yapılacak, sonra da Kral Hazretleri ordumuzun yanına İzmir'e hareket edecektir. Herkes ayağa kalktı. Alkışlara yaşasın kral sesleri karıştı. Biri Ankara'ya diye haykırınca bütün parlamento coştu. Hep birden avaz avaz bağırmaya başladılar. Ankara'ya, Ankara'ya, Ankara'ya. Ankara'da silahların ve cephanenin İnebolu'ya ulaştığı haberi büyük sevinçle karşılanmış, geminin ücreti hemen İstanbul'a havale edilmişti. Ama sevinç uzun sürmedi. Öğleden sonra Moskova Büyükelçiliği'nin şifresi dış işlerine bomba gibi düştü. Ali Fuat Paşa Enver Paşa'nın niyetini bildiriyordu. Türkiye'ye yolladığı mektupların metinlerini de geçmişti. Enver Paşa'nın yeniden tarih sahnesine dönmek istemesi Ankara'yı büyük kaygıya düşürdü. Anadolu'nun artık maceraya tahammülü yoktu. Genelkurmay Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya durumu bildirdi ve şu emri verdi. Anadolu'ya girmek istemesi halinde Enver'i ve arkadaşlarını tutuklayınız. Ali Fuat Paşa ile binbaşı Saffet neşe içinde kahve içmekteydiler. Az önce binbaşı ateş topu gibi gelmiş müjdeyi vermişti. Rus yardımı yeniden başladı. Batum'da bekleyen bir gemimize silah ve cephane yükleniyor. Birkaç gün içinde İnebolu'ya hareket edecek. Paşa kahvesinden höpürdeterek kocaman bir yudum aldı. Çifte bayram yaşıyoruz. Oysa İnebolu'da sadece sokak aralarına çekilmiş birkaç kayık sağlam kalmıştı. 5000 nüfuslu şehir boşaltılmış olduğu için ölü yoktu. Birkaç yaralı vardı. Bazı taş ev ve dükkanlar yıkılmış, birkaç atölye, depo, kahşap bina yanmış, kaymakamlık ve kayıkhane yara almış, Osmanlı Bankası'nın yarısı çökmüştü. Başta gümrük sokağındakiler olmak üzere pek çok evin camları kırılmış, bazılarının duvarları çatlamış, yollarda bahçelerde mermi çukurları açılmıştı. Yar başına çıkan taş merdivende hasar görmüştü. Halk iki çaydan geri dönerken şehrin üstüne kül ve moloz tozu yağmaya devam ediyordu. Evleri yanmış, yıkılmış kadınların çığlıkları akşama özgü o görkemli sakinliği parça parça etti. İzmir'de ise evlerden yollara kahkahalar ve şarkılar dökülmekteydi. Kralın geleceğini öğrenen Rumlar sevinç içinde yüzüyorlardı. Balkonlar, pencereler, defne dallarıyla, dükkanların vitrinleri kralın fotoğraflarıyla süslenmişti. Kralı karşılayacak genç kızlar için beyaz giysiler dikilmiş, başlarına takmaları için çiçekten taşlar yapılmıştı. Karşıyaka'da bulunan yan yana iki güzel beyaz ev kral ve maiyeti için düzenlenip döşenmişti. İzmir coşku içinde kralı bekliyordu. Çalışkan İnebolu sızlanmadı, yakınmadı, kimseden yardım da istemedi. Sabahleyin yaralarını sarmaya koyuldu. Evleri yıkılmış, yanmış ailelere daha geceden komşular sahip çıkmışlardı. Kastamonu bölge komutanı Muhittin Akyüz Paşa'nın sabah erkenden İnebolu'ya gelmesi halkı sevindirdi. Paşa her iyi ve kötü günde aralarında olmuştu. Paşa'nın gelmesi azimlerini biledi. Yıkıntıları hızla kaldırmaya, kırık ve çatlakları onarmaya, çukurları doldurmaya başladılar. En öncelikli sorun kayıklardı. Kayıkçılar, kalafat ustaları ve menzil komutanlığı erleri denize ve kumsala yayılmış kayık parçalarını topluyorlardı. Bu artıklardan belki acele birkaç kayık daha yapılabilirdi. Çünkü hemen her gün bir gemi uğruyor, karaya yolcu ya da eşya çıkarmak gerekiyordu. Yeter sayıda sandal yapılıncaya kadar büyük parti kaçak mal ve yardım malzemesi başka Karadeniz limanlarına indirilecek, bu da zaman kaybına sebep olacaktı. Karabekir Paşa savaşın kimsesiz bıraktığı çocukları toplamış, kol ordusunun koruması altına almıştı. Görevlendirdiği subaylar bu talihsiz çocukları izci asker karışımı bir düzen içinde özenle eğitip yetiştiriyorlardı. Paşa da bu çocuklara ara sıra ders verirdi. Bugün de koroya kendi yazıp bestelediği bir marşı öğretmeye çalışıyordu. Türk Yılmaz, Türk Yılmaz, cihan yıkılsa Türk Yılmaz. Koro yine iyi söyleyemeyince paşa kızmış gibi yaparak, olmadı çocuklar dedi, baştan alacağız, daha canlı haydi. Sevimli koro avaz avaz yeniden başladı. Çelik gibi kollu, tunçtan ayaklı, Türk hiç yılar mı, Türk hiç yılar mı, Türk Yılmaz, Türk Yılmaz.